Ayrım 9.
Sayfa 89. Mrs. O'Hara, bunların sözlerini aldıracak mısınız? Haydi susun bakayım çocuklar, yoksa kırbacımı elime alırım ha. Kate Calvert bu sabah Atlanta'daydı. Dedi ki, rahat durun bakayım, gürültünüzden konuştuklarınız anlaşılmıyor. Dedi ki, orada her şey karmakarışıkmış. Savaştan, milis talimlerinden, ordunun toplanmasından başka bir şey konuşulmuyormuş. Bir de şunu söyledi. Charleston'daki haberlere göre artık Yankilerin hakaret etmelerine fırsat verilmeyecekmiş. Bu gürültülü konuşma sırasında Ellen yorgun bir tavırla gülümsedi. İyi bir eşin yapması gerektiği gibi önce kocasına cevap verdi. Charleston'da çok iyi insanlar var. Eğer bu görüşte iseler biz de onlar gibi düşünmekten geri kalmayacağız. Ellen'ın değişmez bir görüşü vardı. Savannah hariç başka hiçbir yerde gerçek bir soylu sınıfına rastlanmazdı. İşte Charleston'lı insanlar onun bu düşüncesine büyük ölçüde katılıyorlardı. Hayır Karen, gelecek yıl yavrum. O zaman baloya gidebilirsin. Büyük elbisesi giyebilirsin ve o zaman benim küçük kırmızı yanaklım ne güzel eğlenecek. Somurtma yavrum, unutma ki pikniğe gideceksin. Akşam yemeğinde de bulunacaksın. Fakat 14 yaşından önce baloya gidemezsin. Elbiseni bana ver Scarlett, duadan sonra dantelasını düzeltirim. Suellen, yavrum, ben böyle konuşmadan hoşlanmam. Pembe elbisen çok güzel, hele senin rengine de çok iyi gidiyor. Yarın akşam benim nar rengi gerdanlığımı da takabilirsin. Eminim elbisene çok uyacaktır. Suellen, annesinin arkasına gizlenerek bu gerdanlığı takmak isteyen Scarlett'e şeytanca baktı. Scarlett de ona dilini çıkardı. Suellen, mırın kırın etmeleriyle ve bencil davranışlarıyla çekilmez oluyordu. Eğer anneleri aralarına girmiş olmasaydı, Scarlett çok kez kardeşinin saçını başını yolardı. Ellen şimdi de kocasına döndü. Mr. O'Hara, Mr. Calvert'ın Charleston'da size ne dediğini anlatınız. Scarlett, annesinin asla savaşla ve politikayla ilgilenmediğini, bunlara kadın zekasının yetmediği görüşünde olduğunu biliyordu. Ama babası kendi düşüncelerini açıklamaktan hoşlanıyordu. Ellen da daima kocasını memnun etmeye çalışıyordu. Gerald gevezelik ettiği sırada dadı, hanımının önüne içinde yaldızlı bisküviler, kızartılmış piliç göğsü, eritilmiş tereyağı içinde Hint patatesi bulunan tabakları diziyordu. Dadı Jack'i çimdikliyor, o da eline doğru yelpazeyi sallıyordu. Dadı sofranın yanında duruyor, eğer yiyecekleri bırakırsa eline zorla yedirmek için her lokmasını denetliyordu. Ellen zorla yemeye çalışıyordu. Scarlett annesinin ağzına ne götürdüğünü bilemeyecek kadar yorgun olduğunu fark ediyordu. Yalnız dadının yanı başında durması onu yemek yemeye zorluyordu. Gerald, dua edecek miyiz diye karısına istemeye istemeye sordu. Evet ama öyle geç kaldık ki bakın saat 10 olmuş. Tam bu sırada asma saat 10 kez vurdu. Ellen konuşmasını sürdürdü. Karen çoktan yatağında olmalıydı. Lambayı indir Pork, rica ederim. Dadı dua kitabını getirir misin? Dadının uyarısı üzerine Jack yelpazeyi bir köşeye koydu ve sofrayı topladı. Dadı, Ellen'ın dua kitabını bulmak için büfenin gözlerini karıştırıyordu. Pork ayaklarının ucunda yükselerek lambayı masanın üzeri ışıkla aydınlanana kadar aşağı indirdi. Ellen etekliğini iki yanına yaydı, yere diz çöktü. Dua kitabını karşısına gelecek biçimde masanın üzerine koydu. Gerald da onun yanında diz çöktü. Scarlett ile Suellen masanın öteki yanında her zamanki yerlerinde diz çöktüler. Kızlar döşemenin temasını daha az hissetmek için eteklerini dizlerinin altına aldılar. Karen ise masanın yanında gerektiği biçimde diz çökemiyordu. O da bir sandalyenin yanına geçti. Karen bu yeri seviyordu. Çünkü dua sırasında uyumadığı zaman pek azdı. Bu tarafta olunca annesi onun uyuduğunu fark edemiyordu. Hizmetçiler gürültülü bir biçimde koridora doluştular. Onlar odanın önünde diz çökmeye geliyorlardı. Dadı iniltili sesler çıkararak eğildi. Pork değnek gibi ayakta duruyordu. O da hizmetçisi olan Rosa ve Tena adındaki güzel kızlar parlak renkli kumaştan etekliklerini yere seriyorlardı. Aşçı kadın kar beyazı bir Hint kumaşının altında zayıf ve sarı renkli görünüyordu. Uykusu geldiği için sersemleyen Jack, dadının çimdiklerinden korunmak için uzak bir yerde duruyordu. Yine de kara gözleri parlıyordu. Çünkü tüm bu hizmetçiler için efendileriyle birlikte dua etmek çok önemli bir olaydı. İncil'deki duaların eski ve karmaşık olduğu kadar renkli cümleleri onlar için bir anlam ifade etmiyordu. Ama yine de bu sözler kalplerde bir şeyler uyandırıyordu. Dua okurken sürekli sağa ve sola doğru sallanıyorlardı. Tanrım, bizden merhametini esirgeme. Ya İsa, bize merhamet et. Ellen dua okurken gözlerini kapatıyordu. Ninni söyler gibi sakinleştiren ve gönüllere ferahlık veren sesi zaman zaman yükseliyor, sonra tekrar yavaşlıyordu. Yuvasına aile bireylerine ve zencilere sağlık ve mutluluk vermesi için Tanrı'ya yakarıyordu. Tara'da yaşayanlarla babası, annesi, kız kardeşleri, ölen üç çocuğu ve Araf'taki bütün çaresiz ruhlar için dua etti. Sonra uzun parmakları arasına aldığı beyaz tesbihiyle duanın 150'lik tesbih bölümüne geçti. Hafif bir rüzgarın dallar arasında çıkardığı sesi andıran zenci ve beyazların sesleri ona cevap verdi. Ey aziz Meryem, biz zavallı günahkarlar için dualarını esirgeme. Öldüğümüz zaman da bizler için dua et. Scarlett derin bir sessizlik içindeydi. Gönlünün huzurla kaplandığını hissetti. Gündüz uğradığı hayal kırıklığı ve yarın için duyduğu korkusu yok olmuş, içinde bir umut duygusu doğmuştu. Bu durumu ona sağlayan kalbinin Allah'a doğru yükselişi değildi. Çünkü Scarlett için din bir takım dua mırıldanmaktan ibaretti. Buna sebep kalbini Allah'a, azizlere ve meleklere veren ve Allah'ın kendi sevdiklerini kutsaması için dua eden annesinin huzur içindeki yüzünü görmesiydi. Annesi Yaradan'a yakardı ve ondan bir kimse için bağışlama dilediği zaman Scarlett, Allah'ın onu işittiğine inanıyordu. Ellen duayı bitirdi. Dua edilirken hiçbir zaman tesbihini yanında bulundurmayan Scarlett, hemen parmaklarıyla onar onar saymaya başladı. Odaya hakim olan sessizlik sırasında Scarlett'in düşünceleri gelişigüzel dolaşmaya, birbirleriyle çatışmaya başladı. Kalbini Tanrı'ya açması gerektiğini biliyordu. Her günün sonunda kalbini Tanrı'ya açması, kusurlarını anımsayarak af dilemesi ve bir daha aynı hataları işlememesi için dua etmesi gerektiğini Ellen ona öğretmişti. İşte şimdi günahlarını Tanrı'ya itiraf ediyordu. Yüzünü annesi göremeyecek biçimde alnını yumruk yaptığı ve yan yana tuttuğu ellerine dayadı. Düşünceleri ona üzüntüleriyle birlikte eşliği anımsattı. Onu seven kişi Scarlett iken o nasıl olur da Melanie'ye evlenme teklifinde bulunabilirdi? Üstelik onu ne kadar çok sevdiğini bildiği halde. Eşli onun kalbini bile bile parçalayacak bir işe nasıl olur da kalkışabilirdi? İşte tam bu sırada yeni bir düşünce kuyruk yıldızı gibi aklından geçiverdi. Acaba eşli benim onu sevdiğimden kuşku mu duyuyor? Bu düşünceye o kadar az değer verdi ki derin derin soluk almadan kendine gelemedi. Sanki soluğu tükeniyordu. Bütün hayat onunla bitmiş gibiydi. Bir süre sonra düşünceleri yine hızla kafasında koşuşmaya başladı. Bunu nasıl bilebilir? Ben onunla o kadar hanım hanımcık, hatta bir aziz gibi konuştum ki, eşli bana bir dost gözüyle bakıyor. Fakat o, bu yönde de duygularını hiç açıklamadı. Eşli aşkının umutsuz olduğunu sanıyor. İşte bu yüzden onun tuhaf bir hali var. Düşünceleri onu birdenbire ve çok garip bir biçimde kendisini gözlemlemeye yöneltti. Her zaman en karmaşık düşüncelerine bile ayna görevini başarıyla yerine getiren gümüş rengi gözleri ona büyümüş, bütün sırlardan arınmış ve yalnız acı ve umutsuzluğu yansıtır gibi gelmişti. Scarlett şöyle düşünmeye başladı. Ashley'nin kalbi kırılmıştır. Çünkü o benim ya Brent'i ya da Stuart'ı yahut Cade'i sevdiğimi sanıyor. Büyük bir ihtimalle beni elde edemeyince akrabalarına yaranmak için Melanie ile evlenmekten başka çaresi kalmadı. Eğer benim onu sevdiğimi bilseydi. Üzüntüden bitmiş bir haldeyken birden mutlu bir anı yakaladı. Ashley'nin susuşlarının, garip davranışlarının anahtarını bulmuştu. O bilmiyordu. Bu ihtimale inanma isteği Scarlett'in imdadına yetişti ve bu inanca kendini kaptırdı. Eğer kendisini sevdiğini bilseydi, tekrar birleşmek için atılırdı. Ashley'nin şu hali vardı ki, alnını parmaklarıyla ovuşturdu ve kendinden geçmiş bir halde düşünmeye çalıştı. Ben bunu daha önce düşünemeyecek kadar budalayım. Duygularımı ona anlatmanın bir çaresini bulmalıydım. Eğer benim onu sevdiğimi bilse, Melanie ile hiçbir zaman evlenmezdi. Ama bunu nasıl yapabilirim? Babasının duasını bitirdiğini ve annesinin gözlerini ona diktiğini fark edince yerinden sıçradı. Alelacele parmaklarıyla tesbih çeker gibi yaptı. Fakat mırıldanırken bile sesinin boğuk çıktığı anlaşılıyordu. Dadı gözlerini açtı ve ona kuşkulu kuşkulu baktı. Tesbih çekmeyi bitirdiği zaman aklı yine az önceki düşüncelerine takıldı. Şimdi vakit geçmiş değil diye düşündü. Evlenecek olanlardan biri, bir kişinin eşliğinde mihraba girdikleri sırada bile bir takım baskınlarla işin altüst olduğu bu kontlukta çok görülen bir şeydi. Aslında eşliğinin nişanı da henüz ilan edilmemişti. Evet evet, henüz her şey bitmiş değildi ve daha vakit vardı. Eğer Ashley ile Melanie birbirlerini seviyorlarsa, aralarında yalnız uzun süredir karşılıklı verilen bir sözden başka bir şey yoksa, bu sözü bozarak Scarlett ile evlenmesi mümkün olamaz mıydı? Kuşkusuz Ashley de bu gerçeği öğrendiği zaman böyle davranacaktı. Scarlett bu duygularını Ashley'e anlatmanın çaresini bulmalıydı. Bu gerekiyordu. İşte o zaman genç kız birdenbire bu rüyasından uyandı. Çünkü duada bir cevap atlamıştı. Bu yüzden annesi ona sitemli gözlerle bakıyordu. Unuttuğu sözleri anımsadı ve gözlerini açıp odada bulunanlara şöyle bir baktı. Diz çökenler, lambanın zayıf ışığı altında bulunan zincirleri kuşatan alacakaranlık ve bir süre önce onda nefret uyandıran eşyalar birdenbire kendi canlı renklerine kavuştular. Şimdi yemek odası yeniden ona sihir ve çekicilikle dolu bir yer oldu. Bu anı ve bu görüntüyü asla unutmamalıydı. Annesi, ''Ey çok sadık bakire'' diye Talmud'dan okudu. Şimdi İncil'den Meryem'e ait dualar başlıyordu. Scarlett yumuşak başladık ve tam bir bağlılıkla cevap verdi. ''Bizim için dua edin.'' Ellen tatlı sesiyle Meryem'in sıfatlarını yüceltiyordu. İşte bu an, çocukluğundan beri Scarlett'in annesini Meryem'den daha çok sevdiği andı. Kuşkusuz bu düşüncesiyle bir çeşit inkar yoluna sapıyordu. Dinsel cümleler okundukça Scarlett gözleri yarı kapalı olarak Meryem'i değil, annesinin yüzünü görüyordu. Hastaların sağlığı, günahkarların sığınağı, mistik gül. Bu sözler çok mükemmeldi. Fakat Scarlett'e göre annesinin sıfatlarına uyuyordu. Üstelik bu akşam kafasındaki karmaşık düşünceler nedeniyle Scarlett dua sırasında yavaşça söylenen sözcüklerde ve cevapların mırıldanmasında daha önce tanıdığı bütün güzellikleri aşan olağanüstü bir güzellik buluyordu. Ayaklarının altında bir yol açılıp onu üzüntülerden kurtaracağına ve doğruca Ashley'nin kolları arasına koşmasını sağlayacağına inanarak Allah'a doğru yöneldi. Hep birlikte söylenen son amin sesiyle hepsi bir parça uyuşmuş olarak kalktılar. Pork şöminenin yanından uzun bir çıra aldı, onu lambadan yakıp koridora çıktı. Dönemişli merdivenin karşısında yemek odasına konamayacak kadar büyük ceviz ağacından bir büfe duruyordu. Büfenin üzerinde birçok lamba ve kandil vardı. Pork bir lamba ile 3 kandil yaktı. Kral ve kraliçe ile mahiyetinin yollarını aydınlatır gibi büyük bir gururla ışığı başının üstünde tutarak kafilenin önüne geçti. Ellen, Gerald'ın koluna girmişti. Arkalarından kızları geliyordu. Hepsinin elinde birer şamdan vardı. Scarlett odasına girdi ve şamdanı bir komodinin üzerine koydu. Bir takım yerlerinin yeniden dikilmesi gereken balo elbisesini duvara gömülü dolaptan aldı. Onu koluna geçirip yavaş yavaş koridordan geçti. Annesi ve babasının oda kapıları açıktı. Kapıyı vurmadan önce Ellen'ın kısık bir sesle konuştuğunu duydu. ''Mr. O'Hara, Jones Wilkerson'ı kovmalı.'' Gerald birden bağırdı. ''Paramı çalmayacak başka bir kahyayı nereden bulacağım?'' Vakit geçirmeden yarın sabah hemen kovulmalı. Büyük Sam iyi bir çiftlik kahyasıdır. Siz başka bir kahya bulana kadar o bu işi yapabilir. Aha diye Gerald'ın sesi duyuldu. Demek böyle. Anlıyorum. Bu ahlaksız Jones gebe bıraktı. Onu hemen kovmalı. Scarlett küçük Emma Slater'in babası Jones'muş diye düşündü. Bir Yankee'den, bir yanaşmadan daha başka ne beklenebilirdi? Küçük tartışma bitmiş, Gerald sakinleşmişti. Scarlett kapıyı vurdu ve annesine elbisesini verdi. Scarlett soyunup şamdanını söndürdükten sonra yarın için en küçük ayrıntıları bile dikkate alarak bir plan hazırladı. Gerçi bu plan çok basitti ama o planın üzerinde iyice düşündü. Gerald'a layık bir kız sıfatıyla boş düşüncelere kapılmıyor, gözünü hedeften ayırmıyor ve ona ulaşmak için en kestirme yolu araştırıyordu. İlk önce Gerald'ın ona emrettiği gibi yarın gururlu bir tavır takınacaktı. Böylece kalbinin Ashley ve Melanie için paramparça olduğundan kimse kuşkulanmayacaktı. Orada bulunacak olan bütün erkeklere iltifat edecek, hatta onlara umut verecekti. Suelin'in aşığı kızıl favorili ihtiyar Frank Kennedy'ye varıncaya kadar evlenme çağında olan hiçbir erkeği yanından uzaklaştırmayacaktı. Böylece birçok erkek arıların çiçeklerin çevresinde döndükleri gibi onun çevresinde dönecekti. Sonunda Ashley, Melanie'nin yanından ayrılmak zorunda kalacaktı. Sonra Ashley ile birkaç dakika kalabalıktan uzak, yalnız başlarına kalmak için fırsat kollayacak, hatta bu durumu kendisi yaratacaktı. Yoksa işler daha da güçleşebilirdi. Eğer Ashley ilk adımı atmayacak olursa bunu kendisi gerçekleştirecekti. Yalnız kaldıkları zaman Ashley bütün bu erkeklerin Scarlett'i arzuladıklarını gördüğü için yine yüzü üzüntü ve umutsuzluk girdabına düşecekti. İşte o zaman çevresindeki erkeklerin kendisi üzerindeki başarılarına rağmen hepsine karşılık onu arzuladığını anlamasına imkan vererek Ashley'i sevinç içinde bırakacaktı. Daha sonra Scarlett, Ashley'e karşı olan ilgisini alçak gönüllü bir davranışla açıkça ortaya koyacaktı. Fakat bütün bunları yaparken, ta işin en başından itibaren çok kibar bir hanım gibi davranacaktı. Ashley'e doğrudan doğruya, "Seni seviyorum" demek aklının ucuna bile gelmiyordu. Üstelik bu yapılacak bir şey değildi. Ona meramını kaşla göz arasında belli edecekti. Buna benzer durumları daha önce de birkaç kez yaşamıştı ve bu karmaşık işlerin içinden başarıyla çıkmıştı. Scarlett yatağına uzandı. Ay ışığı odasını aydınlatıyordu. Yarın yaşayacağı bu sahneyi gözlerinin önünde canlandırdı. Kendisini sevdiğini anladığı an, Ashley'nin yüzünde belirecek olan mutluluğu görür gibi oldu. Sanki eşi olmasını isterken söylediği sözcükleri işitti. Ashley kuşkusuz başka bir kızla nişanlı olan bir erkekti. Scarlett tavırları ile sonunda Ashley'i etkilemeyi başaracaktı. Ondan sonra hemen akşam üzeri Jonesboro'ya kaçmaya karar vereceklerdi. Bir gün sonra o, Mrs. Ashley Wilkes olabilecekti. Yatağında bağdaş kurarak oturdu. Hayalinde yakaladığı mutluluğun tadını çıkardı. Ashley'nin karısı oldu. Tam bu sırada kalbinin cız ettiğini hissetti. Ya bütün bunlar düşündüğü gibi olmazsa, ya Ashley onunla birlikte kaçmak için yalvarmazsa, ellerini sinirli sinirli salladı. Sanki bu korkunç düşünceyi aklından kovmak istiyordu. Sonra mırıldanarak, "Şimdi bunu düşünmek istemiyorum" dedi. "Eğer şimdi düşünürsem, eski durumuma dönerim" diye ekledi. "İşlerin istediğim biçimde gelişmemesi için hiçbir neden yok. Beni seviyorsa, pek iyi biliyorum o beni seviyor." Başını kaldırdı. Solgun gözleri ay ışığında parladı. İsteklerle başarıların birbirinden çok farklı şeyler olduğunu annesi ona hiç söylememişti. Yaşadığı olaylarda ona yarışın çok hızlı gitmekle kazanılamayacağını öğretmemişti. Bu yüzden cesareti artıyor ve hayat ona yenilgiyi düşünemeyeceği kadar basit görünüyordu. Güzel, çekici bir yüzü ve iyi bir elbiseyi en etkili silah kabul ediyordu. Böylece 16 yaşında bir genç kızın kurabileceği hayallerle oyalanıyordu. 5. Saat 10'du. 1 Nisan sabahına göre hava sıcak sayılırdı. Güneş geniş pencerelerin mavi perdeleri arasından parlak ışınlarını Scarlett'in odasına dolduruyordu. Işık duvarlarda yansıyor, maun mobilyalar üzerinde şarap rengine dönüşüyordu. Rengarenk halılar ışıkla oynaşırken cam gibi olan döşemeden göz alıyordu. Artık yaz hissedilmeye başlanmıştı. Georgia'da yaz daha ilkbahar aylarında başlar ve kavurucu sıcaklar hemen bastırırdı. Meyve ağaçlarının çiçeklerinden havaya yayılan bahar kokusu nazlı nazlı esen rüzgarla odaya doluyordu. Scarlett pencereden yolun iki yanını süsleyen yaseminlerin iki dizi kolyeyi andıran çiçeklerini görüyordu. Kargalar ile kara tavuklar pencerenin altındaki manolyaya sahip çıkmak için kulak yırtıcı sesler çıkararak birbirleriyle didişiyorlardı. Bu bol güneşli sabahlar Scarlett'i pencere önüne çekerdi. Genellikle pervaza oturur ve tarlanın bütün güzel kokuları ve sesleriyle dolup taşardı. Bugün masmavi gökyüzü ve güneş onu ilgilendirmiyordu. Aydınlık gün ona başka şeyler anımsattı. "Allah'a şükürler olsun, yağmur yağmıyor" diye mırıldandı. Elma yeşili renginde dantelalı ipek elbisesi özenle katlanıp mukavva kutu içine yerleştirilerek yatağının üzerine konulmuştu. Scarlett'in balo sırasında kendisini giyerek 12 meşelere götürmesini bekliyordu. Bu güzel elbiseye şöyle bir baktı ve omuzlarını kaldırdı. Eğer planları başarılı olursa bu elbiseyi giyemeyecekti. Çünkü balonun başlamasından çok önce Ashley ile birlikte Jonesboro'ya evlenmek üzere kaçacaklardı. Yalnız Scarlett'in canını sıkan bir sorun vardı. Piknikte hangi elbiseyi giyecekti? Kendisine yakışacak en güzel takı hangisiydi? Dayanılmaz bir güzellikle Ashley'nin karşısına çıkması ona şans getirecek miydi? Saatlerce birçok elbiseyi deneyip bir yana bırakmıştı. Şimdi dantelalı, külotu ve kaş korsasıyla kala kalmıştı. Bu durum canını sıkıyor, onu öfkelendiriyordu. Canlı renkli kumaşlardan dikili tuvaletler yerde, yatak ve sedirin üstünde duruyordu. Uzun kemerli, pembe organtin elbisesi ona çok yakışıyordu. Ne yazık ki bu elbiseyi geçen yaz Melanie 12 meşelere geldiğinde giymişti. Kuşkusuz Melanie bunu anımsayacaktı. Bu yüzden onun diline düşebilirdi. Prenses dantelasıyla işleme işleme yakalı, kabarık kollu siyah pazen elbisesi, beyaz yüzünü ve bütün güzelliğini gözler önüne seriyordu. Ama onu biraz yaşlı gösteriyordu. Scarlett aynanın karşısına geçti. Yüzündeki çizgiler ve gevşemiş kaslar ortaya çıkar korkusuyla yüzünü inceledi. Genç olan Melanie'nin yanında kesinlikle yaşlı görünmemesi gerekirdi. Kumaşı aralıklarla ve boylu boyuna dantela ve filelerle süslü olan lavanta çizgili muslin elbisesi çok görkemliydi. Ama onun tipine hiç gitmiyordu. Bu elbise Karen'ın ince profiline ve onun yüzündeki soğuk görünümüne daha uygundu. Üstelik bu elbise Scarlett'e okullu kız görünümü veriyordu. Melanie'nin yanında okullu kızlara benzemek istemezdi. Gümüş rengi kurdelelerle işli ve volanlarla süslü yeşil ekose tafta elbisesi ona en çok yakışanlardan biriydi. Scarlett de bu elbiseyi çok beğeniyordu. Gözlerine daha derin bir anlam kazandırıyordu. Ama ne yazık ki korsasının ortasında bir leke vardı. Gerçi Scarlett bu lekenin üzerine bir broş takabilirdi. Fakat Melanie'nin keskin gözlerinden çekiniyordu. Artık geriye çok renkli pamuklu kumaştan elbiseleri, balo elbisesi ve dün giydiği çiçekli yeşil muslin elbisesi kalıyordu. Sonuncusu bir ikindi elbisesiydi. Onu piknikte giyemezdi. Bu elbisenin küçük ve kabarık kolları vardı ve balo elbisesi olacak kadar dekolteydi. Scarlett'in tercih ettiği başka bir elbisesi de yoktu. Onu giymek zorunda kalacaktı. Sabah vakti kendisini teşhir etmek pek uygun olmasa da onun utanılacak ne kolları ne de göğsü vardı. Aynanın önünde profilini bir süre izledi. Sonra bu elbisede kendisini utandıracak bir şey olmadığını düşündü. Boynu kısa ve yuvarlaktı. Tombul kollarının güzel bir görünümü vardı. 16 yaşındaki genç kızlardan çoğunun yaptırdığı gibi göğsünü yeterince büyük göstermek için korsajının astarına küçük ipek rüşler diktirmeye hiç ihtiyacı yoktu. Annesinden ince ve beyaz ellerini ve biçimli ayaklarını almış olduğuna çok memnun görünüyordu. Ellen gibi uzun boyu ona hiç de fena görünmüyordu. Eteklerini kaldırdı, kilot altında şişkin katlı baldırlarına baktı. Bacaklarını gösterememenin kendisi için ne büyük bir eksiklik olduğunu düşündü. Gerçekten bacakları çok güzeldi. Fayetteville'deki kız arkadaşları bu gerçeği onaylamışlardı.